Ayrım 15, sayfa 74. Marx, Kapital'in ilk cildinde metafetişizminden bahsettiği zaman, insan öznelerin artık emek nesnelerini kendilerine ait olarak denetlemediği bir süreci anlatmaktadır. İşçi, yalnızca ekonomik sistemin gerekliliklerini karşılamak için vardır. Maddi zenginlik, işçinin gelişmesi için duyduğu ihtiyaçları karşılamak için var olmaz. Toplumsal üretim süreci fiilen topluluk ihtiyacını yatsırken, işbirliği ortadan kalkar ve onun yerini zorlama alır. İnsan ilişkileri, insanın denetimi ve bilinçli faaliyetinden bağımsız bir maddi karaktere bürünerek atomlaşmış hale gelir. Bu süreç özellikle ürünlerin metalar biçimini almasıyla ifade edilmektedir. Parantez, Marx, 1958, Cilt 1, Bölüm 26. Değişim değerinin egemen olduğu bir toplumda sermayenin emekle eşitsiz ilişkisinin gerçek toplumsal temelleri gizlenmiştir. Marx, ünlü bir pasajında metadan üreticiler ile onların emeklerinin toplamı arasındaki ilişkileri, kendileri arasında değil, emeklerinin ürünleri arasında var olan toplumsal bir ilişki olarak sunarak, emeğin toplumsal karakterini gizleyen esrarengiz bir şey diye söz eder. Kapitalizm içinde toplumsal ilişkiler tümüyle ters yüz edilmiştir. Her öğe, en basit olanı, örneğin meta bile, insanlar arasındaki ilişkilerin, şeylerin özellikleri olarak görünmesine neden olur. Modern kapitalizmin toplumsal dünyası, emek ürünlerinin görünüşte bağımsızlık kazandığı, üreticilerin nesneleri yönetmesi yerine, nesnelerin üreticileri yönetmeye başladığı, dolayısıyla üretimle uğraşanların büyülü bir dünyada yaşadığı, kendi ilişkilerinin onlara şeylerin özellikleri olarak, üretimin maddi unsurlarının özellikleri olarak göründüğü çarpık bir dünyadır. İnsanlık, şeylerin dünyasının kendi faaliyetlerinin yarattığı ama kapitalist ekonomik sistemin işleyişi sonucunda nesnel bağımsız süreçler olarak kendi aleyhlerine dönen süreçlerin tahakkümü altına girmiştir. Parantez, Marx, 1958, sayfa 72-73. Marx, Grundreis'te şunları yazar. Toplumsal zenginlik, emekle büyük oranda yabancı ve egemen bir güç olarak işçiye değil sermayeye ait olan toplumsal emek aracılığıyla yaratılmış dev bir nesnel güç olarak karşı karşıya gelir. Burada vurgu nesneleşmiş olma durumunda değil, yabancılaşmış, mülksüzleştirilmiş, satılmış olma durumundadır. Parantez, Marx, 1973, sayfa 831-832. Nitekim Kapital'de de hemen hemen aynı dille şunları belirtir. Sermaye birikiminin giderek büyümesinin, sermayenin giderek yoğunlaşmasını da içerdiğini görmüş durumdayız. Böylece sermayenin gücü büyürken, gerçek üreticilerden çıkıp kapitalistin şahsında somutlaşan toplumsal üretim koşullarındaki yabancılaşma da artar. Sermaye, toplumsal bir güç olarak artık tek bir bireyin emeğinin yaratabileceği şeyle herhangi bir ilişki içinde olmaz. Sermaye, bir nesne olarak ve kapitalistin güç kaynağı olan bir nesne olarak toplumun karşısında duran yabancılaşmış, bağımsız bir toplumsal güç haline gelir. Parantez, Marx, 1962, sayfa 259. Artı değerin elde edilmesi, bireysel kapitaliste ve sermayeye bağlanmış iş gücü üzerinde denetim kurulması, insani değerleri adım adım alçaltıp nesneler ve şeyler dünyasını yücelten bir toplumsal dünyanın gelişmesiyle sonuçlanır. Marx bu eğilimi ekonomik ve felsefi el yazmalarında analiz etmişti. işçi daha fazla mal ürettikçe daha ucuz bir meta haline gelir. İnsani dünyanın değersizleşmesi, şeyler dünyasının değerinin artmasıyla doğru orantılı olarak artar. Böylece Marx'ın ilk ve daha sonraki dönemlerindeki yazıları arasındaki ilişki açıkça ifade edilmiş olmaktadır. Meta üretiminin ve sömürünün egemen olduğu bir dünyada, işçinin iş gücü bir niceliği olan, mümkün olduğu kadar hassas biçimde ölçülen, tamamen dışsal bir şey olarak değerlendirilir. Grundrisse ile Kapital'de kapitalizmin bir sistem olarak analiz edilmesi, Marx'ın erken dönem yazılarında kapitalizme yönelik humanist eleştirilerinde kullandığı benzer kavramlara dayanmaktadır. Ancak hem ilk hem daha sonraki dönemlerdeki yazılarda şeyleşme, bireylerin kendi emeklerinin ürünlerini insanın faaliyetiyle bağlı olmayan, özerk, nesnel güçler olarak kavradığı, insani ve toplumsal ilişkilere büyük ölçüde nüfuz eden bir süreç olarak anlatılacaktır. Bu şeyleşme süreci kendisini en keskin biçimde bilinçte dışa vurur. Toplumsal dünyayı şeyleşmiş kategorilerle kavrayanlar, görünüşte insanların denetiminin ötesinde olan kör yasalarla yönetilen bir dünyanın, şeylerin biricik aktif unsurları oluşturduğu bir dünyanın dışsallığını ve değişmez biçimde doğal determinizmini vurgularlar. Değişim değerinin kullanım değerine baskın olmadığı sanayi öncesi toplumda, toplumsal ilişkiler kişisel bağlara ve yükümlülüklere dayalı olarak şeffaftı ve hiçbir muğlaklık taşımıyordu. Adetlerde ve gelenekte temellenen eşitsiz ilişkilerdi. Oysa kapitalizmin toplumsal yapısı, değişim değerinin egemenliğine dayalı, kişisel olmayan ilişkiler etrafında örülmüştü. Değişim değerinin doğrudan kullanım değerinin yerini almış olduğu toplumlarda, sınıfsal ilişkileri formel bir eşitlik maskelemektedir. Kapitalist meta üretiminin dünyası, karşılıklı olarak özgür biçimde yapılmış sözleşmelerle bağlı olan bir eşitler dünyasıymış gibi görünür. Sermaye ile emek arasındaki karşılıklı değişim, yanıltıcı bir şekilde eşdeğerler arasındaki özgür bir değişim, parantez, ücrete karşı emek görünümünü alır ve toplumsal ilişkilerin mistifikasyonu da tam bu noktada gerçekleşir. İşçi sanki iş gücü sömürülmüyormuş, adil bir iş gününün karşılığında adil bir kazanç alıyormuş gibi hareket eder. Böylece kapitalist eşitsizlik, toplumun yeterli işlev görmesi açısından doğal ve bu yüzden de temel bir öğe olarak tanımlanmış olur. İşçi, kendisinin sermayenin bir parçası durumuna geldiğini, sermayenin varlığının özel bir biçiminden başka bir şey olmadığını anlayamaz. Bundan dolayı sermayenin üretici gücü, emekçinin işbirliği halinde çalışırken geliştirdiği üretici güçtür. Bu güç, işçilerin belirli koşullarda faaliyette bulunduğu zamanlarda kendiliğinden gelişir ve zaten onları bu koşullara getiren de sermayedir. Bu güç, sermayeye hiçbir şeye malal olmadığı ve diğer yandan emekçinin kendisi emeği sermayeye ait olmadan önce bu gücü geliştirmediği için sermayeye doğa tarafından bahşedilmiş bir güç, sermayede içkin olarak bulunan üretken bir güç olarak görür. Parantez, Marx, 1958, sayfa 333. Böylece Marx'ın yabancılaşma teorisinin daha ampirik, tarihsel açıdan özgür ve sosyolojik açıdan ekonomik yapılara temellenmiş hale geldiğini söyleyebiliriz. Marx, erken dönem yazılarında toplumsal yaşama egemen olan, insanlığın özsel yetilerini körelten ve onu bir nesneye dönüştüren insani olmayan güçten bahsetmişti. Kapital'de yabancılaşmış özne kavramı korunmaktadır. Ancak kapitalizmin nesnel bir sistem olarak tanımlandığı yabancılaşmanın da kapitalist üretimin içsel ve çelişkili hareketi temelinde, yani iş gücünün bir metaya dönüşmesinde somutlaşmış olarak görüldüğü teorik bir çerçeve içinde. Bu eğilimin sonuçlarından birisi, kapitalist toplumun gelişmesi ve korunması açısından ideolojinin öneminin gittikçe artmasıdır. İdeoloji kavramı. İdeoloji teriminin kökeni 18. yüzyılın sonunda Fransız filozof Destut de Tracy'nin çalışmalarına dayanmasına rağmen, ideolojinin toplumsal, politik ve ekonomik koşulları belirlemekle ilişkisini tanımlamanın, toplumun maddi temelinin (parantez onun ekonomik altyapısı) ister istemez bir üst yapı (parantez özgür düşünme biçimleri) doğurmasını sağlayan süreci aydınlatmanın onuru genellikle Marksizme verilmiştir. Burada toplumun fikirlerle açıklanmasından ziyade fikirler toplumla açıklanmaktadır. Fikirlerin toplumun ve tarihin öğeleri olmaktan başka bir tarihi yoktur. Marx ve Engels Alman ideolojisinde düşünce ile toplumsal dünya arasında fikirleri sınıfsal çıkarların ifadeleri olarak tanımlayan katı, nedensel ve mekanik bir ilişki bulunduğu önermesini ortaya atmışlardı. Dolayısıyla bu ideoloji teorisi toplumsal yapı ile düşünce sistemleri arasında bir denklik ilişkisi bulunduğunu varsaymaktadır. Fikirler sadece dışsal bir ekonomik düzenin pasif yansımalarıdır. Bilgi, gölge fenomendir ve nesnel toplumsal çıkarların ürünü olarak toplumda ve toplumsal değişimde aktif bir rol oynamaktan acizdir. İdeoloji kavramını çarpıtılmış düşünce olarak sınıfsal çıkarları savunmak adına gerçek ilişkileri mistifiye eden bir yanlış bilinç olarak koyan anlayış, Alman ideolojisinde oldukça ayrıntılı bir biçimde geliştirilmiştir. İdeolojik düşünce, gerçekliği nesnel açıdan gerçek olanın tersine çevrilmiş haliyle başüstü kavrar, tıpkı dini toplumsal bir ürün olarak gören materyalist doktrinin karşısında insan yaşamını Tanrı'nın bir uzantısı olarak tanımlayan dinde olduğu gibi. İdeoloji bu iki formülasyonda bilince eşdeğer haldedir ve çıkarların yaşam sürecinin basit refleksleri ve yankıları durumuna gelmesini yansıtır. İnsan beyninde oluşan hayaletler, ampirik açıdan doğrulanabilir ve maddi öncüllere bağlı olan maddi yaşam süreçlerini yüceltir. Böylece ahlak, din, metafizik, ideolojinin diğer unsurları ile onlara denk düşen bilinç biçimleri artık bağımsızlığın görüntüsünü bile koruyamaz. Onların bir tarihleri, bir gelişme süreçleri yoktur. Oysa insanlar onların maddi üretimini ve maddi etkileşimini geliştirirken bu gerçek varoluşla birlikte düşüncelerini ve düşüncelerinin ürünlerini de değiştirirler. Yaşam bilinç tarafından değil, bilinç yaşam tarafından belirlenir. Parantez Marx ve Engels 1964 sayfa 37-38. Ekonomik temel ile ideolojik üst yapı arasında tam bir nedensel ilişki bulunduğu tezi, Marx'ın 1859'da kaleme aldığı metin olan Politik Ekonominin Eleştirisine Katkıda yeniden görünmektedir. Marx bu kitapta üretim güçlerinin toplumun ekonomik yapısını kendi üstünde hukuksal ve politik bir üst yapının yükseldiği ve belirli toplumsal bilinç biçimlerine denk düşen gerçek temeli oluşturduğunu, maddi yaşamın üretim tarzının genel toplumsal, politik ve entelektüel yaşam sürecini koşullandırdığını ileri sürmektedir. Parantez Marx 1971 sayfa 20-21. Nitekim Engels'in ideoloji tartışmalarının pek çoğunda baskın durumda görünen de bu determinist anlayıştır. İdeoloji, düşünür diye adlandırdığımız kişi tarafından gerçekten bilinçli olarak ama yanlış bir bilinçle gerçekleştirilen bir süreçtir. Onu zorlayan gerçek dürtüler kendisi içinde bilinmedik olarak kalır. Zaten öyle olmasa ideolojik bir süreçte olmazdı. Parantez Marx ve Engels Cilt 2 sayfa 497. Bu temelde her türlü düşünce Marksizmin kendisini de kapsayacak biçimde bir ideoloji olarak nitelendirilmelidir. Engels'in argümanı tam bir göreliliği 19. yüzyılın doğa bilimlerinde kaydedilen ideolojik olmayan ilerlemelere açıkça inandığı için çalışmalarında sürekli rastlanmayan bir konumu akla getirmektedir. Engels, ideolojinin toplumdan ayrı olarak bağımsız bir varlık kazanmadığı, özel bir gerçeklik olarak ayrı bir tarihi bulunmadığı halde bir dereceye kadar kısmi bir özerkliğe sahip olduğu konusunda ısrarlıdır. İdeoloji, gerçek dünyanın tersine çevrilmiş halinin yansıtmasına, dolayısıyla yanlış olmasına rağmen bütünüyle bir gölge fenomen olmadığı gibi, toplumsal ekonomik yapının pasif biçimde yeniden üretilmesini de yansıtmaz. Engels bunun için fikirlerin ve toplumun mekanik olmayan karşılıklı bağını vurgulamaktadır. Ekonomik durum temeldir. Fakat üst yapının çeşitli unsurları, sınıf mücadelesinin politik biçimleri, hukuksal felsefi teoriler, dinsel görüşlerde, tarihsel mücadelelerin yönünü etkilemekte ve pek çok durumda onların biçimini belirlemektedir. Parantez Marx ve Engels 1962 Cilt 2 Sayfa 488-489. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler Grundrisse G R U N D R I S S E Destut de Tracy D E S T U T T D E T R A C Y